Ayrım 12, sayfa 102. Şivek odanın öbür ucuna gidip oturdu. Bunu yapmak için masalardan birinin üstündeki kağıt yanını indirmesi gerekmişti. Fizik ofis doğal olarak ortaklaşa kullanılıyordu ama Sabul iki odadan bu arkadakini hep kullandığı malzemelerle dolu bırakıyordu. Böylece hiçbir zaman başkasına yer yokmuş gibi görünüyordu. Şivek hala elinde tuttuğu kitaba, sonra da pencereden dışarı baktı. Kendini çok kötü hissediyor ve çok kötü görünüyordu. Çok da gergindi. Ama Sabul'a karşı hiçbir zaman tanımak istediği başka kişilere olduğu gibi utanç veya çekingen değildi. Kitabı çevirdiğini bilmiyordum, dedi. Çevirdim, düzelttim. Bazı kaba noktaları yonttum. Senin eksik bıraktığın dönüşümleri tamamladım. Buna benzer şeyler yaptım. Birkaç dekatlık çalışma. Gurur duymalısın. Bitmiş kitabın temelini büyük ölçüde senin fikirlerin oluşturuyor. Kitap tümüyle Şivek Vatron'un fikirlerinden oluşuyordu. Evet, dedi Şivek. Ellerine baktı. Arkasından bu dönem geri çevrilebilirlik üstüne yazdığım makaleyi yayınlamak istiyorum. Atro'ya ulaşmalı. Onun ilgisini çeker. Hala nedenselliğe takılıp kalmış. Yayımlamak mı? Nerede? İyoca'yı kastettim. Uras'ta Atro'ya gönder. Bu sonuncusu gibi. O da oradaki dergilerden birinde yayımlar. Onlara burada basılmayan bir çalışmayı yollayamazsın. Ama bu makaleyi yolladık. Bunun hepsi benim çürütmem dışında İYÜ dergisinde yayımlandı. Burada yayınlanmadan önce. Ona engel olamazdım ama bunu bastırmak için neden acele ettiğimi sanıyorsun? Üde'deki herkesin Uras'takilere böyle fikir alışverişinde bulunmamızdan hoşlandığını mı sanıyorsun? Savunma o gemilerle buradan gönderilen her sözcüğün Üde'nin onayladığı bir uzmanca denetlenmesine ısrar ediyor. Üstüne üstlük Uras'a açılan bu hattı kullanmayan taşralı fizikçilerin bizim onu kullanmamızdan rahatsız olduklarını mı sanıyorsun? Kıskanmadıklarını mı sanıyorsun? Pusuya yatan, yanlış bir hamle yapmamızı bekleyen insanlar var. Eğer bir kere yakalanırsak Uras yük gemilerindeki o mektup yerimizi yitiririz. Şimdi her şeyi anlıyor musun? Peki enstitü o yeri başlangıçta nasıl elde etti? 10 yıl önce Pegvur'un Üde'ye seçilmesiyle Pegvur orta karar bir fizikçiydi. O yeri korumak için adımlarını çok dikkatli attım o zamandan beri. Anlıyor musun? Şirek başıyla onayladı. Her neyse. Atro şu senin zımbırtını okumak istemiyor. O makaleye göz atıp sana geri verdiğimden bu yana hiçbir dekat... O makaleye göz atıp sana geri verdiğimden bu yana birkaç dekatı oluyor. Gıvarab'ın takılıp kaldığı gerici kuramlara zaman harcamaktan ne zaman vazgeçeceksin? Onun bütün yaşamını bunlara harcadığını görmüyor musun? Eğer bunu sürdürürsen kendini aptal yerine koymuş olursun. Doğal olarak bu seni engellenemez hakkın. Ama beni aptal durumuna düşürmeyeceksin. O zaman makaleyi burada Pravca'ya yayınlatmak için başvurmama ne dersin? Zaman kaybı. Şivek bunu da hafifçe başını sallayarak karşıladı. Ayağa kalktı, uzun boylu ve yapılıydı. Düşüncelere dalmış öylece durdu. Kış güneşi şimdi geriye çekilerek örülmüş saçında ve durgun yüzünde parlıyordu. Masaya gelip yeni kitaplardan oluşan küçük yığından bir kitap aldı. Bunlardan birini Mitis'e göndermek isterdim, dedi. İstediğin kadar al, dinle. Eğer ne yaptığını benden daha iyi bildiğine inanıyorsan o makaleyi basına ver. İzne gereksinimim yok. Biliyorsun ki herhangi bir hiyerarşimiz yok. Sana engel olamam. Yapabileceğim en fazla şey öğüt vermek olabilir. Sen basın sendikasının fizik makalelerinin danışmanısın, dedi Şirek. Boşuna kimsenin zamanını harcamamak için önce sana sorayım demiştim. Nezaketi uzlaşma içermiyordu. Hükmetme yarışına gitmediği için ona hükmetmek mümkün değildi. Zaman harcamak mı? Ne demek istiyorsun diye hamurdandı Sabun. Ama o da bir odacıydı. Kendi ikiyüzlülüğü ona fiziksel işkence çektiriyormuş gibi kıvranıyordu. Kafasını Şivek'ten öteye çevirdi. Sırtını döndü ve öfkeli boğuk bir sesle pekala dedi. O lanet şeyi yayımla. O konuda tavsiyede bulunmayacağımı bildireceğim. Gıvaraba danışmanlarına söyleyeceğim. Eş zamanlılık uzmanı o ben değilim. Gizemci budala. Dev bir arp teline benzeyen salınarak varlıkla yokluk arasına gidip gelen evren. Bu arada hangi notayı çalıyor acaba? Sayılar armonilerden bölümler herhalde. Gerçek şu ki Üde'ye ya da basına entelektüel pislik konusunda danışmanlık etmeye yeterli. Daha da doğrusu istekli değilim. Senin için yaptığım çalışma, dedi Shrek. Gwarab'ın eş zamanlılık üzerine fikirlerini izleyerek yaptığım çalışmaların bir parçası. Birini istiyorsan diğerine de razı olmalısın. Ürün en iyi pislikte yetişir, deriz biz kuzeybatısında. Bir an durdu, sonra Sabul'dan sözlü bir yanıt almayınca veda edip ayrıldı. Bir savaş kazandığını biliyordu. Hem de kolayca, görünürde şiddet kullanmadan. Ama şiddete yol açmıştı. Mitis'in çok önceden gördüğü gibi o Sabul'un adamıydı. Sabul, işlev gören bir fizikçi olma niteliğini yıllar önce yitirmişti. Büyük ürününü başka beyinlerden alıp el koyduğu fikirlere borçluydu. Shrek düşünerek Sabul ününe sahip olacaktı. Bu kuşkusuz ahlakça hoş görülmez bir durumdu ve Shrek kıyameti koparıp her şeyden vazgeçebilirdi. Ama bunu yapmayacaktı. Sabul'a gereksinimi vardı. Yazdıklarını yayımlamak, onları anlayabilecek kişilere, uraslı fizikçilere göndermek istiyordu. Onların fikirlerine ve eleştirilerine, ortak çalışmalarına gereksinimi vardı. Bu yüzden o ve Sabul pazarlık etmişlerdi. Çıkarcılar gibi. Bir savaş değil, bir satış olmuştu. Sen bana bunu ver, ben de sana şunu vereyim. Beni reddedersen ben de seni reddederim. Anlaştık mı? Anlaştık. Toplumun varlığı gibi Shrek'in mesleği de temel, açıkça kabul edilmeyen bir kâr anlaşmasının sürmesine bağlıydı. Karşılıklı bir yardım ve dayanışma ilişkisi değil, sömürüye dayalı bir ilişki. Organik değil, mekanik bir ilişki. Temel işlevsizliklerden gerçek bir işlev doğabilir miydi? Ama tek istediğim işimi yapmak diye düşünüyordu Shrek. Gri, rüzgarlı akşam üstünde yoldan konut avlusuna yürürken. Görevim bu. Coşkum, tüm yaşamımın tek amacı. Birlikte çalışmak zorunda olduğum adam yarışmacı. Hükmetme meraklısı, çıkarcı. Ama ben bunu değiştiremem. Eğer çalışmak istiyorsam onunla çalışmalıyım. Mitis'i ve onun uyarısını düşündü. Kuzey Batış Enstitüsü'nü ve ayrılmasından önceki gece verilen partiyi düşündü. Şimdi çok eskiden olmuş gibi geliyordu bütün bunlar ona. Öylesine çocuksu bir huzur ve güven içinde geliyordu ki nostaljisi tutup ağlayabilirdi. Yaşam bilimleri binasının verandasının altından geçerken bir kız yan gözle baktı ona. Shrek de onun o kıza benzediğini düşündü. Adı neydi? Kısa saçlı olanı. Hani parti gecesi çok fazla kızarmış çörek yiyen kız. Durup geri döndü ama kız köşede kaybolmuştu. Her neyse zaten saç uzundu. Gitti bitti, her şey bitti. Verandanın sığınağından rüzgara çıktı. Rüzgarla hafif ince bir yağmur çiseliyordu. Yağmur yağsa bile çok hafif oluyordu. Kurak bir dünyaydı burası. Kurak, soluk, düşman. Düşman, dedi Shrek yüksek sesle, Io diliyle. Bu dili konuşulurken hiç duymamıştı. Çok garip geliyordu. Yağmur yüzüne çakıl taşı gibi çarpıp acıtıyordu. Düşmanca bir yağmurdu. Boğaz ağrısına bir de şu anda farkına vardığı korkunç bir baş ağrısı eklenmişti. 46 numaralı odaya gidip her zamankinden daha alçak görünen yatak platformu uzandı. Titremeye başladı. Engel olamıyordu. Kavun içi battaniyeyi üzerine çekip iyice sarındı ve uyumaya çalıştı. Ama titremesi durmuyordu çünkü her taraftan gelen, ateşi yükseldikçe artan sürekli bir atomik bombardımana tutulmuştu. Daha önce hiç hastalanmamıştı. Hiçbir zamanda yorgunluktan daha kötü bir fiziksel rahatsızlığı olmamıştı. Yüksek ateşin ne olduğu hakkında herhangi bir fikri olmadığı için o uzun gece boyunca aklı başında olduğu zamanlar delirmekte olduğunu düşünmeye başladı. Delirme korkusu sabah olduğundan yardım istemesini sağladı. Koridordaki komşularından yardım istemeyecek kadar kendinden korkuyordu. Gece sayıkladığını duymuştu. Ayaklarını sürüyerek kendisini 8 blok ötedeki yerel kliniğe attı. Gün ışığıyla parıldayan soğuk caddeler büyük bir ciddiyetle etrafında dönüp duruyorlardı. Klinikte deliliğine hafif bir zatürre tanısı koydular ve ikinci koğuşta yatmasını söylediler. Şiddetle karşı çıktı. Yardımcı onu bencillikle suçladı. Eğer eve giderse bir doktorun onun evine ziyaret edip özel bakım ayarlaması gerekeceğini söyledi. İkinci koğuşa yattı. Koğuşta ondan başka herkes yaşlıydı. Bir yardımcısı gelip ona bir bardak suyla bir hap getirdi. Nedir bu? Dedi Shrek kuşkuyla. Dişleri yine takırdamaya başlamıştı. Antipiretik. O da ne? Ateş düşürür. Gerek yok. Yardımcı omuz silkti. Peki, dedi ve geçip gitti. Genç anarestlilerin çoğu hasta olmanın utanç verici olduğunu düşünüyorlardı. Bunun nedeni toplumların çok başarılı koruyucu önlemleri ve belki de sağlıklı ve hasta sözcüklerinin mecazi kullanılışından çıkan bir karşılıktı. hastalığın istenmeden de olsa işlenen bir suç olduğunu düşünüyorlardı. Suç dürtüsüne teslim olmak, ağır kesiciler kullanılarak ona yaltaklanmak ahlak dışıydı. Hap ve iğne kullanmaktan çekiniyorlardı. Orta yaş veya yaşlılık geldiğinde çoğu fikrini değiştiriyor, acı, utanca baskın çıkıyordu. Yardımcı ikinci koğuştaki yaşlı adamlara ilaçlarını verdi. Şakalaştılar. Şivek boş, anlamsız gözlerle onları izledi. Daha sonra elinde iğnesiyle bir doktor geldi. "İstemiyorum," dedi Şivek. "Bencillik etme," dedi doktor. "Dön arkanı." Şivek itaat etti. Daha sonra bir kadın ona bir bardak su verdi ama Şivek kadar sarsılarak titriyordu ki su dökülüp battaniyeye ıslattı. "Rahat bırak beni," dedi. "Sen de kimsin?" Kadın söyledi ama Şivek anlamadı. Kadına gitmesini, kendini çok iyi hissettiğini söyledi. Sonra ona kendi başına bir işe yaramayan döngüsel hipotezin olabilecek bir eş zamanlılık kuramının yaklaşmasında neden çok temelli bir dayanak olduğunu açıkladı. Bazen kendi dilinde, bazen İyice konuşuyordu. Formül ve denklemleri de kadın ve grubun geri kalanı anlayabilsin diye taş tahtaya tebeşirle yazdı. Çünkü temel dayanağı yanlış anlamlarından korkuyordu. Kadın yüzüne dokundu ve saçlarını arkadan bağladı. Elleri serindi. Yaşamı boyunca bu ellerin dokunuşundan daha hoş bir duygu yaşamamıştı. Elini tutmak için uzandı. Orada değildi kadın. Gitmişti. Uzun bir süre sonra uyandı, nefes alabiliyordu, çok iyiydi. Her şey yolundaydı. Hareket etmek istemiyordu. Hareket etmek o mükemmel, dengeli anı, dünyanın dengesini bozardı. Tavana vuran kış güneşi aydınlatamayacak kadar güzeldi. Uzandığı yerden onu seyretti. Koğuştaki yaşlı adamlar gülüşüyor, yaşlı boğuk gülüşmeler güzel bir ses, kadın gelip yatağa oturdu. Şivek ona bakıp gülümsedi. Kendini nasıl hissediyorsun? Yeni doğmuş gibi. Kimsin sen? Kadın da gülümsedi. Anne. Yeniden dünyaya gelmek. Ama yeni bir bedende doğmam gerekirdi. Eskisinde değil. Neden bahsediyorsun? Yeniden dünyaya gelmek de ne demek? Dünya değil, Uras. Yeniden doğuş dinlerinin bir parçası. Hala kafan yerinde değil. Alnına dokundu. Ateş yok. Bu iki kelimeyi söylerken sesi Şivek'in varlığının ta derinlerinde, karanlık önüne duvar örülmüş bir yerde, karanlıkta bir o yana bir bu yana yankılanıp duran bir şeye dokundu. Kadına baktı ve dehşet içinde "Sen Rulaks'ın," dedi. "Söyledim ya sana, hem de kaç kere." Yüzünde bir kayıtsızlık, hatta eğlenme ifadesi vardı. Şivek'in ise yüzünde herhangi bir ifade olacak hali yoktu. Kıpırdayamayacak durumdaydı ama korkusunu saklama gereği duymadan sanki annesi değil de ölümüymüş gibi irkilerek ondan uzaklaşmaya çalıştı. Rulak bu hafif hareketi gördüyse bile görmemiş gibi davrandı. Alımlı bir kadındı. Esmerdi, ince ve orantılı yüz hatları yaşını göstermiyordu. Ama 40 yaşını aşmış olmalıydı. Kişiliği tümüyle uyumlu ve denetim altındaydı. Sesi hafif tanısı hoştu. "Burada Abenay'da olduğunu bilmiyordum," dedi. "Nerede olduğunu da. Hatta var olduğunu bile bilmiyordum. Basın deposunda yeni yayınları tarıyor, mühendislik kütüphanesi için bir şeyler topluyordum. Sabulu ile Şivek tarafından yazılmış bir kitaba rastladım. Sabulu tanıyorum tabii. Peki ama Şivek de kimdi? Neden tanıdık geliyordu? Bir dakika kadar uyanamadım. Garip değil mi? Ama mantıklı gelmiyordu. Tanıdığım Şivek 20 yaşlarında olmalıydı. Sabul'la ortak metakozmoloji tezleri yayınlaması beklenemezdi. Ama başka herhangi bir Şivek de 20 yaşından küçük olmak zorundaydı. Ben de bir göreyim diye geldim. Konutlardaki bir çocuk burada olduğunu söyledi. Bu klinik şaşırtıcı derecede az elemanla çalışıyor. Çalışanların neden Tıp Federasyonu'ndan daha fazla tayin istemediklerini ya da neden daha az hasta kabul etmediklerini anlamıyorum. Bazı yardımcı ve doktorlar günde tam 8 saat çalışıyorlar. Tabii tıp dalında bunu gerçekten isteyen insanlar var. Kendini feda etme dürtüsü. Ne yazık ki bu dürtü en fazla verimliliği sağlamıyor. Seni bulmak garip oldu. Görsem hiç tanıyamazdım. Palat'la görüşüyor musunuz? O nasıl? Öldü. Ya. Rulag'ın sesinde şaşırma veya acı izi yoktu. Belki bezgin bir alışılmışlık, hüzünlü bir ton. Şivek bir an onu bir insan gibi görebildi ve bundan etkilendi. Ne kadar oldu öleli? 8 yıl. 35'inden fazla olmamalı. Geniş ovalarda bir deprem olmuştu. 5 yıldır orada yaşıyorduk. O topluluğun yapım mühendisiydi. Deprem öğrenme merkezine hasar vermiş. O da diğerleriyle birlikte içeride kalan bazı çocukları çıkarmaya çalışıyormuş. ikinci bir deprem olmuş ve bütün yapı çökmüş. 32 kişi ölmüştü. Sen orada mıydın? Depremden 10 gün kadar önce bölge enstitüsüne eğitime başlamıştım. Rulak düşünceye daldı. Yüzü yumuşak ve durgundu. Zavallı Palat. Yine de tam ona uygun gibi geliyor. Diğerleriyle birlikte ölmesi bir istatistik. 32'den biri. Eğer o yapıya girmeseydi istatistikler daha yüksek olabilirdi, dedi Şivek. O zaman Rulak ona baktı. Bakışında ne hissettiği anlaşılmıyordu. Söylediği kendiliğinden ya da kasıtlı olabilirdi. Bunu bilmenin yolu yoktu. Palat'ı sevmiyormuşsun. Şivek yanıtlamadı. Ona benzemiyorsun. Aslında bana benziyorsun, tenin dışında. Palat'a benzeyeceğini sanıyordum. Bunu varsaymıştım. Garip insanın hayal gücü nasıl varsayımlar üretiyor. Demek seninle kaldı. Şivek başıyla onayladı. Şanslıymış. Rulak hiç çekmedi ama sesine bastırılmış bir iç çekme vardı. Ben de şanslıydım. Bir duraklama oldu. Rulak hafifçe gülümsedi. Evet, seninle haberleşebilirdim. Bundan dolayı beni suçluyor musun? Suçlamak mı? Seni hiç tanımadım ki. Tanıdın. Palat'la beni senin memeden kesildikten sonra bile yanımızda, konutlarda yatırdık. İkimiz de bunu istemiştik. O ilk birkaç yılda bireysel ilişki önemlidir. Psikologlar bunu kesin olarak kanıtladılar. Tam toplumsallaşma ancak o duygusal başlangıçta geliştirilebilir. Ben eşliğe devam etmek istiyordum. Palat'ın buraya gönderilmesi için çalıştım. Onun çalıştığı işlerde hiçbir zaman boş yer olmadı. O da gönderilmeden gelmiyordu. Biraz inatçıydı. Başlangıçta senin nasıl olduğunu anlatmak için bazen yazıyordu. Sonra yazmayı kesti. Önemli değil, dedi genç adam. Hastalıktan incelmiş yüzü, yanaklarını ve alnını yağ sürülmüş gibi gümüşü yapan ince ter damlalarıyla doluydu. Yine sessizlik oldu. Sonra Rulak denetimli, hoş sesiyle evet dedi. Aslında önemliydi, hala da önemli. Ama seninle kalıp gelişme yıllarında sana göz kulak olması gereken Palat'tı. Destekleyiciydi, evcildi. Bense değildim. Benim için iş önde gelir. Her zaman önde geldi. Yine de şimdi burada olduğuma sevindim Şivek. Belki şimdi de sana biraz yararlı olabilirim. Abena'nın ilk başta ürkütücü bir yer olduğunu biliyorum. İnsan kendini kayıp, yalıtılmış, küçük kentlerdeki basit dayanışmadan yoksun hissediyor. Tanışmak isteyeceğin ilginç kişiler tanıyorum. Sana yararlı olabilecek kişilerde. Sabul'u tanıyorum. Onunla veya bütün enstitüyle ilgili nelerle karşılaşmış olabileceğini bir ölçüde biliyorum. Orada üstünlük oyunları oynanır. Onların hakkında nasıl geleceğini öğrenmek için biraz deneyim gerekir. Her neyse, burada olduğuna sevindim. Daha önce hiç aramadığım bir tür zevk veriyor bana. Bir tür coşku. Kitabını okudum. Aslında sen yazdın değil mi? Yoksa Sabun neden 20 yaşında bir öğrenciyle birlikte kitap yayınlasın? Konu beni çok aşıyor. Ben sadece bir mühendisim. Seninle gurur duyduğumu itiraf etmeliyim. Bu garip değil mi? Mantıksız. Hatta mülkiyetçi. Sanki bana ait bir şeymişsin gibi. Ama insan yaşlandıkça her zaman tümüyle mantıklı olmayan bazı güvenceler arıyor. Sürdürülebilmek için. Şivek onun yalnızlığını gördü. Acısını gördü ve hoşlanmadı. Onu tehdit ediyordu. Babasının sadakatini, kendi yaşamının içinde kök saldığı o sürekli temiz sevgiyi tehdit ediyordu. Palat'ın ona gereksinim olduğunda terk eden birinin Palat'ın oğluna gereksinim olduğunu gelmeye... Palat'ın oğluna gereksinimi olduğunda gelmeye ne hakkı vardı? Ona veya herhangi birine verecek bir şey yoktu. Eğer beni de istatistiklere bir rakam olarak kabul etseydin, dedi, daha iyi olurdu. Ya, dedi Rulak, yumuşak, alışılmışlık kokan, yıkık sesiyle. Başını öteye çevirdi. Koğuşun öte ucundaki yaşlı adamlar ona hayranlıkla bakıyor, birbirlerini dürtüyorlardı. Sanırım, dedi Rulak, senin üstünde hak iddia etmeye çalışıyordum. Ama senin hak iddia etmeni düşünüyordum aslında. İstersen tabii. Şivek hiçbir şey demedi. Tabii ki anne oğul sayılamayız. Biyolojik anlam dışında. Hafif gülümsemesini yine kazanmıştı. Beni anımsamıyorsun. Benim anımsadığım bebek de bu 20 yaşındaki adam değil. Bunlardan hepsi geçmişte kalmış, anlamsız. Ama şimdi burada birbirimizin kardeşiyiz. Önemli olan da bu, değil mi? Bilmiyorum. Rulak bir dakika kadar konuşmadan durdu. Sonra kalktı. Dinlenmem gerek. İlk geldiğimde bayağı hastaydın. Şimdi gayet iyi olacağını söylüyorlar. Bir daha geleceğimi sanmıyorum. Şivek konuşmadı. Rulak, hoşça kal Şivek, dedi ve konuşurken yüzünü çevirdi. O konuşurken Şivek bir an göz ucuyla onun yüzünün değiştiğini, çöküp paramparça olduğunu bir karabasan gibi gördü ve veya hayal etti. Hayal olmalıydı. Rulak alımlı bir kadının ölçülü, zarif yürüyüşüyle çıktı koğuştan. Şivek onun durup koridordaki yardımcıyla gülümseyerek konuştuğunu gördü. Rulak'la gelmiş olan korkuya, sözlerin yerine getirilmemesi duygusuna, zamanın tutarsızlığına teslim oldu, kendini bıraktı. Ağlamaya başladı. Yüzünü kollarıyla gizlemek istedi çünkü yüzüstü dönecek gücü yoktu. Yaşlı hastalardan biri geldi. Yatağının kenarına oturup omzunu sıvazladı. "Her şey yolunda kardeşim. Her şey yoluna girecek kardeşim," diye mırıldandı. Şivek onu duyuyor, dokunmasını hissediyordu. Ama bu onu rahatlatmıyordu. Kardeş bile rahatlatamaz insanı kötü saatte, karanlıkta, duvarın dibinde. Ayrım sonu.